Ayrım 9. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 87. Ancak şeytan Zakeya'nın bedenini bir türlü terk etmiyordu. İçine çöreklenmiş oturuyor, sırtına biniyor, göğsüne sıçrıyordu. Kadın doğrulup onun kendisine sokularak Celal'in gözleriyle bakışını izlerken soluk soluğa kalıyor, tıkanıyordu. Giysisinden bir memesini çıkarıp koyu renk meme başını onun dudakları arasına sokmaya çalışıyordu. O anda yüz birden kendisini eliyle iten Abdelmuneyn'in yüzüne dönüşüyor ve kendisine kınayan gözlerle bakarken yeniden başka hatlara bürünüyordu. Şimdi üzerine dikilen ve içine dehşet salan Kafravi'nin gözleriydi. Akabinde bir kapının ya da kafesli bir pencerenin ardında kayboluyor ve içinde kanlı dana parçaları ve başları bulunan bir el arabasıyla geri geliyordu. Zakeya, Galabeya'nın altında bedeninin büzüştüğünü hissediyor ve şeytanı kovmak için yakasından içeri tükürüyordu. Yeğeni Zeynep'e seslendi ve korkuyla çevresine bakındı. Kız geldiğinde, "Zeynep, yavrum beni yalnız bırakma, korkuyorum. Şeytanlar kafesli pencerenin ardında ve bana bakıyorlar," dedi. Zeynep çevresine baktı ve hiçbir şey göremeyince de, "Hala, pencerede kafes yok," yanıtını verdi. Zakeya titreyen elleriyle demir kapıyı gösterdi ve "İşte pencere," dedi. Zeynep'in gözleri muhtarın evinin önündeki kapıyı gösteren parmakları izledi ve kız onun sırtını okşadı. "O muhtarın kapısı. Korkmana gerek yok. Uyumaya çalış. Mandayı tarlaya götürüyorum. Güneş batmadan dönerim." Zakeya kızın galabeyasına yapıştı. "Gitme Zeynep. Beni yalnız bırakma." "Peki tarlaya kim gidecek? Ben yanında kalırsam bize kim bakar?" Zakeya yanıt verdi. "Celal mandayı tarlaya götürdü. Sen burada benimle kalacaksın. Beni yalnız bırakma." Zeynep çabucak yüzündeki yaşları sildi. "Celal tarlaya gitmedi. Hükümete borcumuzu ödeyebilmemiz için hasadı yapmalıyım. Yoksa toprağı elimizden alırlar ve biz dilenmek zorunda kalırız." O anda kulübenin girişinde bir ses duyuldu. "Zakeya ve Zeynep'in el kapılarında dilenmesine asla izin vermeyiz. Biz Kafr el-Tende yaşadığımız sürece böyle bir şey olamaz." Zeynep döndü ve Hacı İsmail'in kapıda durduğunu gördü. Bir gözü kendisine bakarken diğeri başka bir yöne kayıyordu. "Hacı İsmail," dedi, "tarlaya gitmem gerek ve gördüğün gibi Zakeya hala hasta. Ne yiyor ne içiyor. Artık uyumuyor da. Sürekli hayaller görüyor ve sesler işitiyor ve bu da onu çok korkutuyor." "Zakeya'yı cin çarpmış," dedi Hacı İsmail. "Benim öğüdüme uyup dediklerimi yapmazsa onu bırakmaz." "Halamın yeniden sağlığına kavuşması için her şeyi yaparım Hacı İsmail." Adam eski çantasını açtı ve üzerinde ayetler yazılı büyük bir kağıt çıkardı. Birkaç anlaşılmaz dua okudu, kağıdı katladı ve kaba, beyaz pamukludan küçük, kirli bir keseye soktu. Bunu Zakeya'nın boynuna astı. Bir yandan ayetler ve dualar okuyor, Allah'a yakarıyor ve onun sınırsız gücüne sığınıyor, bir yandan da önce ellerinin içiyle, sonra da sırtıyla kadının başını, yüzünü ve göğsünü sıvazlıyordu. Sonra yüzünü kuruladı ve halasının yanında oturan Zeynep'e döndü. "Bu muska çok güçlüdür. Fiyatı yalnızca 5 kuruş. Şimdi beni iyi dinle Zeynep ve sana söyleyeceklerimi yap. Gelecek perşembe halanı alıp otobüsle Kahire'deki Babel Hadede gideceksin. Oradan tramvaya binip Seyide Zeynep Camii'ne gideceksiniz. Burada ilahiler ve dualar okuyarak Hazreti Muhammed'in kızı Zeynep'in doğum gününü kutlayan birçok ermiş kişiye ve başkalarına rastlayacaksınız. Ona dua edip ilahilere katılın. Diğerleriyle birlikte Allah'ın adlarını zikredin ve geceyi ermişlerin yanında camide geçirin. Cuma sabahı ellerini açıp söyleyeceğim duayı okuyacaksın. Ey Allah'ım, beni duy. Zakeya hala günahlarını bağışlaman için sana yakarıyor ve bir daha asla senin gücüne gidecek bir şey yapmayacak. Ey acıması bol Allah'ım, bize merhamet et." Allah yakarmalarını duyacak ve bir ermiş halana yaklaşarak muskayı boynundan çıkarıp yeniden takacak. Bunu yapınca halanın ona gümüş bir 10 kuruşluk vermesi gerek. sonra hemen dönüp vakit geçirmeden onun dediklerini yapacaksınız. Söyleyeceklerini iyice aklınıza tutun, çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Eğer onu dinlemezseniz halan Allah'ın gazabına uğrar ve şeytan bedenini terk etmez. Zeynep minnettar bir sesle, Allah sana uzun ömürler versin Hacı İsmail. Halamı Seyide Zeynep Camii'ne götürüp Allah'ın bana emrettiği her şeyi yapacağım dedi. Çarşamba akşamı Om Saber onlara geldi ve Zakeya'yı temiz suyla yıkadı. Zeynep bozuk paraları başörtüsünün ucuna düğümledi. Bilet ücretini, muska için 5 kuruşu ve ona Allah'ın emirlerini bildirecek olan kişiye gümüş 10 kuruşluğu ödeyebilmesi için parayı komşular aralarında toplamışlardı. Zakeya kendi kendine konuşur gibiydi. Allah bile bizden para istiyor. Oysa hiçbir şeyimizin olmadığını biliyor yavrum. Ve Zeynep ona yanıt verdi. Dert etme, Allah'ın insanların karşısına çıkaracağı iyi şeylerin sınırı yok ve her yerde yardımsever insanlar var. Önemli olan tek şey Allah'ın seni bağışlayıp kötü ruhu bedeninden kovması. Büyük ahşap kapı, paslı eski bir su dolabı gibi gıcırdayarak açıldığında daha şafak sökmemişti. Henüz ne horozlar ötüyor ne de Şeyh Hamzavi'nin ezan okuyan sesi duyuluyordu. Kapıdan başları ve omuzları uzun siyah örtülerle örtülü iki gölge süzüldü. Ölgün ışıkta Zeynep'in yüzü yorgun ve soluktu. Öfkeyle ve meydan okuyarak göğe bakıyordu. Yanında iyice süzülmüş kırış kırış yüzüyle Zakeya yürüyordu. İri kara gözleri alacakaranlıkta parlıyordu. Gece yavaş yavaş çekiliyor ve sabahın ilk ışıkları suyun yüzüne vuruyordu. Küçük, belli belirsiz dalgalar yaşlı, üzgün, durgun bir yüzdeki kırışıklıklar gibi görünüyordu. Birden esen rüzgar tozları kıyıdaki bayırdan aşağı, düzlüğe, kör gözler gibi küçücük pencereleri, kaba ağaçtan kapıları ve kerpiç ve çamurdan duvarlarıyla dip dibe duran kulübelere doğru savuruyordu. Muhtarın evi ise çok farklı görünüyordu. Kırmızı tuğladan yüksek duvarları vardı. Demir parmaklıklarıyla siyah büyük kapısı gözdağı verircesine yükseliyordu. Pencereleri camlı ve ahşap çerçeveliydi. Beton damı minareden daha yüksekti. Boş ve tertemizdi. İki kadın yürüyor ve önlerindeki uzun yola bakıyorlardı. Kıyıdaki kumlu yolda ayaklarının izi görülüyordu. Zeynep'in ayak izleri daha küçük ve belirgindi. Çünkü bacakları daha güçlüydü. Gözleri nehrin ve birbirine paralel ufka kadar uzanan tarlaların üzerinde geziniyordu. Bunlar ona uçsuz bucaksız görünüyor ve kendi kendine Seyide Zeynep Camii'ne ne kadar yolları olduğunu ve Bab el Hadede giden otobüsü nereden bulacaklarını sorup duruyordu. Zakeya şimdiden tükenmişti. Yeğeninin omzuna dayanmış, hiç konuşmadan ve yakınmadan yoluna devam ediyordu. Irmağın kıvrıldığı yerde gölgesinde yaşlı bir adamla genç bir kadının oturduğu büyük bir dut ağacı gördüler. Yanlarında küçük bir sepet vardı. Zeynep durdu ve onlara otobüsü sordu. Yaşlı adam, "Evet kızım, burada bizimle bekleyin. Biz de El Seyide'ye gidiyoruz," dedi. İkisinin yanına toprağa oturdular. Yaşlı adam onlara baktı ve sordu. "Evladım, annen hasta mı?" Zeynep yanıt verdi. "O benim halam. Annem yıllar önce öldü amca. Allah rahmet eylesin. Hepimiz öleceğiz. Bu bizim alın yazımız. Ama hasta olmak başka şey. Allah sizi hastalık derdinden kurtarsın." Zeynep adamın yanında konuşulanlarla hiç ilgilenmiyormuşçasına bakışlarını uzaklara dikmiş, genç kadına baktı. Yaşlı adama sordu. "Kızın mı amca?" "Hayır, karım. Sağlığı iyiydi. Ona ne oldu bilmiyorum. Birdenbire yemeden içmeden kesildi. Uyuyamaz oldu ve kendi kendine konuşmaya başladı. Hayaller görüyor ve gecenin bir vaktinde bağırmaya başlıyor. Onu şeyh şeyh gezdirdim. Muskalar taktılar, büyü yaptırdık. Tüm paramı harcadım ama hiç yararı olmadı. Bu yüzden Şeyh Abbas onunla Mekke'ye hacca gitmemi ve günahlarını bağışlayıp kötü ruhu bedeninden kovması için Allah'ın evini ziyaret etmemi salık verdi. Şeyh'e artık param kalmadığını ve yolculuk parası bulamayacağımı söyledim. O da onu Seyide Zeynep Camisi'ne götürmemi ve şefaat etmesi için Seyide Zeynep'e yakarmamı söyledi. Seyide Zeynep'e bir sepet incir adamam gerekiyormuş. Allah seni inandırsın evladım, bu yolculuğa gerekli parayı toparlayabilmek için kapı kapı dilendim. Sonra bu bir sepet incir aldım. Şimdi El Seyide'ye gidiyoruz. İnşallah Allah onu bu hastalıktan kurtarır. Allah büyüktür amcacığım dedi Zeynep. Onu darda bırakmaz. Yaşlı adam konuşulanları duymuyor ve anlamıyormuş gibi sesini çıkarmadan gözlerini ufka dikmiş oturan Zakiye'ye baktı. Sonra sordu, onu El Seyide'ye mi götürüyorsun? Evet amca yanıtını verdi Zeynep. Kocası yok mu? Size bakacak kimseniz yok mu çocuğum? Allah'tan başka kimsemiz yok. Bir de komşumuz Om Soliman'a bıraktığımız bir mandamız. Komşumuz ona yem verecek, o da onun tarlasında çalışacak. Allah sizinle olsun evladım. Sizin ve yardımına muhtaç herkesin yardımcısı olsun. Zeynep ellerini göğe kaldırarak yakardı. Sana yalvarıyoruz Allah'ım, sen bize yardım et. Güneş gökte yükseliyordu. Toprak giderek ısındı. Hava sakindi. Zeynep başını ağacın gövdesine yasladı ve uyumak üzere gözlerini kapadı. Ancak yaklaşmakta olan otobüsün sesiyle irkildi. Otobüs sert bir fren yaptı ve tozu toprağa katarak yanlarında durdu. Belirgin biçimde yana yatmıştı ve en küçük bir dokunmada devrilecekmiş gibi görünüyordu. Otobüsün arkası kapkaraydı. Egzozundan koyu kara bir duman çıkıyor ve tozlara karışıyordu. Zakiye basamağa çıkarken Zeynep'e dayandı. Yaşlı adam da genç karısının binmesine yardım etti. Güçlükle otobüsün içinde ilerlediler ve hemen insan ve sepet yığınına karıştılar. Sıcak ve boğucu hava toz ve dumandan kalın bir örtü gibiydi. Zakiye ve genç kadın sürücü koltuğunun yanında yere, diğer yolcuların arasına oturdular. Yaşlı adam ve Zeynep ise çoğu kişi gibi ayakta kaldı. Otobüs öne doğru fırladı ve Zeynep boylu boyunca arkasında duran yaşlı adamın üzerine düştü. O da dengesini yitirerek sahanlıktaki yolcuların üzerine düştü. Bir anda herkes yerdeydi. Otobüs yeniden yavaş yavaş hareket edip kıyı boyunca ilerlemeye başladığında herkes toparlanmıştı ve her şey eskisi gibiydi. Zeynep ve yaşlı adam sahanlıkta dip dibe duruyorlardı. Otobüs ağır yüküyle sarsıla sarsıla ilerliyordu. Kırık pencere camları şıngırdıyor, arada kapılardan cam parçaları düşüyor ve sallanan oturma yerleri takırdıyordu. Yol inişli çıkışlı, gürültü kulakları sağır edecek kadar fazlaydı ve otobüs her an paramparça olacak gibiydi. Tekerlekleri arasından yere idrarını tutamayan yaşlı bir adam gibi sürekli su akıtıyordu. Sarhoş bir tayfa gibi yalpalıyor, sürekli kapkara egzoz çıkarıyor ve çoğu virajda aşırı yana yatarak Nil'e düşecekmiş gibi oluyordu. Ancak her defasında sürücü ayağa fırlıyor, tüm gücüyle direksiyona asılarak otobüsü devrilmekten kıl payıyla kurtarıyordu. Ancak bu kez de otobüs öbür yana yatıyor ve bayırdan aşağı inerek hiç olmazsa kuru hendeyi boylayacakmış gibi oyluyordu. Otobüsün şeytanlıklarını iyi bilen sürücü, dört tekerlek de yere basana dek manevrayı tekrarlıyordu. Sonra rahatlayarak yerine oturuyor ve kısılmış gözlerle yola bakıyordu. Sanki tek istediği uyumaktı, derin derin uyumak. Buruşuk, solgun yüzü yorgun görünüyordu. Ardındaki türbanlardan, uzun giysilerden ve sepetlerden belirgin biçimde ayrılıyordu. Zakiye yerde oturuyordu, gözlerini kapamıştı. Bir yığın yüz ve dip dibe duran beden onu sersemletmişti. Otobüse ilk kez biniyordu ve böylesine daracık bir yerde bunca insanın yığıldığını hiç görmemişti. Arada bir otobüs şiddetle sarsılıyor, o da korkuyla gözlerini açıyordu. Ona yer tersine dönüp otobüsün tavanına binecekmiş ya da otobüs devrilip tepetaklak olacakmış gibi geliyordu. İkide bir yakasından içeri tükürüyor ve son saati gelmiş gibi kelime-i şehadet getiriyordu. Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Otobüsteki birçok ses bu sözleri bir solukta yineliyor ve kulaklarında çınlıyordu. Bazı anlarda da ona sanki ölmüş de Nil kıyısı boyunca giden otobüste yeniden yaşama dönmüş gibi geliyordu. Başını kaldırıp nehre bir göz atmak istiyordu. Ancak tüm pencere ve kapıların önü insanla doluydu ve o yalnızca otobüsün islenmiş tavanını görebiliyordu. Otobüsün durduğunu ancak Zeynep elinden tutup "Burada iniyoruz hala" dediğinde fark etti. Zeynep'in sırtına dayanarak otobüsten indi. Yüzü sapsarıydı ve çevresine bakınırken gözleri her zamankinden siyah görünüyordu. Nehir, kıyı, kerpiç kulübeler ve tozlu yollar gitmiş, bunların yerini geniş, aydınlık caddeler, yüksek yapılar, yanlarından birbiri ardından hızla geçen arabalar ve garip tangırtılar, gıcırtılar çıkaran tramvaylar almıştı. İnsanlar da farklıydı. Kadınlar yüksek ökçeli ayakkabılar giyiyor ve daracık giysilerinin içinde adeta çıplak görünüyorlardı. Sokaklarda öylesine çok adam vardı ki sayamıyordu. Sokakların iki yanına dükkanlar dizilmişti. Yollarda yoğun bir trafik kulakları tırmalayan, yoğun bir gürültüyle hiç durmadan akıyordu. Zeynep'in eline yapışarak ona sokuldu. "Başım dönüyor Zeynep," dedi. "Beni yalnız bırakma, elimi sıkıca tut." "Başım mı dönüyor yoksa sokak mı, anlayamadım." Zeynep'in de başı dönüyordu. Kalabalığa bakıyor ve giderek daha çok şaşırıyordu. Bu arada yaşlı adam da Zeynep'e yaslanmıştı. Genç karısı ise ona sıkıca yapışmıştı. Akıp giden insan selinin ortasında öylece kala kalmışlar ve sığınırcasına birbirlerine sokulmuşlardı. Şaşkınlıktan ağızları açık, bakışları koşturan kalabalık gibi hızla oradan oraya gidip geliyordu. Bir süre sonra harekete geçtiler ve peş peşe hızla geçen arabaların azgın tekerlekleri altında kalmaktan korkarak dikkatli adımlarla yüksek bir duvar boyunca yürümeye başladılar. Zeynep yoldan geçenlerden birine kendilerini El Seyide'ye götürecek tramvayı sordu. Adam bir direği işaret ederek "Tramvay gelene kadar orada bekleyin," dedi. Adamın dediğini yaptılar. Meydan insan kaynıyordu. Zeynep yukarı baktı ve caddenin üzerine uzun teller gerilmiş olduğunu fark etti. Sokağın öbür yanında yüksek bir yapı ve tellerin arkasında üzerinde bacaklarını açmış, sırt üstü yatan çıplak bir kadınla tabancalarını ona doğrultmuş üç adam bulunan büyük bir afiş vardı. Kız başörtüsüyle gözlerini örterek "Ne ayıp şey," dedi. Tramvay geldi ve inip binen insanlar ağırlıkları altında kırılacakmış gibi görünen daracık basamaklara üşüştüler. Zeynep bir demire sıkıca tutunarak Zakeya'yı da peşi sıra sürükledi. Onları genç kadın ve incir sepetini göğsüne bastırmış olan yaşlı adam izledi. Tam kendine bir yol açmıştı ki sepet elinden kayarak tramvayın tekerlekleri altına düştü. Adam ardından fırladı. Bir çığlık duyuldu ve bunu başka çığlıklar izledi. İncirler sokağa yuvarlandı ve gelip geçenler tarafından çiğnendi. Biletçi hemen alarm düdüğünü çaldı ve tramvay durdu. Zakeya olanları görmemişti. Tramvay gidiyor mu yoksa duruyor mu bilemiyordu. Başı döndüğü için gözlerini kapamıştı. Ancak tramvayın sarsıntısını hissettiğinde gözlerini yeniden açtı. Zeynep yanında oturuyordu. Küçük bir pencereden bir yığın insanın oraya buraya koşturduğunu gördü. Yüksek yapılara, üzerlerinde yarı çıplak kadınların önlerinde hepsi de tabancalı adamlar, bacaklarını ayırarak oturduğu, yattığı ya da ayakta durduğu duvar ilanlarına şöyle bir göz attı. Tramvayda bir şeyler olduğunu hissetti, Zeynep'in elini tutarak sordu. "Ne oldu?" Yaşlı adam tramvayın tekerlekleri altına yuvarlandı. "Şimdi onu El Seyide yerine hastaneye götürdüler," diye yanıtladı Zeynep. Zakeya pencereden ta yukarılarda gökte bir şey göstermek istercesine hızlı bir el hareketi yaptı. "Yalnızca Allah her şeye kadirdir evladım. Bu zıvanadan çıkmış bir dünya mı yoksa Zakeya halan aklını mı kaçırdı? Allah seni sağlığına kavuşturacak ve kafanı düzeltecek. Allah'a şükür daha iyisin hala ve El Seyide de daha iyi olacaksın. Allah Seyide anamızdan razı olsun," diye mırıldandı Zakeya kendi kendine. 9. ayrımın sonu. Sayfa 97.